Ayrım 9, sayfa 73. Suçlu Şeytan. Mektup. Maalesef ben de tutkulu aşk dediğiniz aşka kapıldım. Lise 1. sınıfta aşık olduğumu sandım. İlk defa bir insana bu kadar güvendim. Şeytan aklıma girdi, sanırım nefsimi köreltti ve onu evleneceğim adam olarak aklıma kazıdı. Hatta ne yazık ki bu güvenimle tüm özelimi onunla paylaştım. Ama anladım ki o aşk için değil, şehvet için birlikte oluyormuş benimle. Çok güvendim, çok sevdim. Şimdi insanlara ne güvenebiliyorum ne de sevebiliyorum. Size de tavsiyem, ailenizden gizli bir aşka kapılmayın, o aşkı yaşamayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Psikolojik yorum. Maalesef ben de tutkulu aşk dediğiniz aşka kapıldım. Tutkulu aşka kısaca yoğun cinsel arzu ve cazibe ile birlikte çok güçlü arzunun var olduğu aşktır diyebiliriz. Böyle bir durumda kişinin doğru bir analiz ve değerlendirme yapamadığını, muhakeme sisteminin tam olarak çalışmadığını, daha çok beyninin amigdala ve hipokampal bölgelerinin kullanılması sonucu kişinin zihninde daha önce kodladığı modele duyulan heyecan ve ilgiyi karşı tarafa atfettiği söylenebilir. Lise 1. sınıfta aşık olduğumu sandım. Yaş dönemi olarak bakıldığında henüz kimlik gelişiminin tamamlanmadığı, kişilerin kimlik gelişimini tamamlamak için değişik rol ve modelleri taklit ettiği dönem olarak değerlendirilebilir ki bu durumda doğru bir tercih yapmak pek mümkün değildir. Bu dönemde yaşanan aşkların çoğunda öncelik sevmek, aşık olmaktır. Kişi karşılık beklemeden de sadece sevmek için sevmeye odaklanabilir. Bazen sosyal koşullandırma ile olduğu da gözlenebilir. İlk defa bir insana bu kadar güvendim. Şeytan aklıma girdi. Sanırım nefsimi köreltti ve onu evleneceğim adam olarak aklıma kazıdı. Burada kişinin savunma mekanizması çalışmaktadır. Savunma mekanizması, engelleme, çatışma gibi durumlar karşısında kişinin bilinçsiz olarak geliştirdiği ve benliğini korumaya odaklı savunma araçlarıdır. Kişiler çoğunlukla böyle bir mekanizmanın farkında değildir. Bu mekanizmanın sürekli kullanılması anormal bir durumdur ve çoğu kişilik bozukluğunda çok sık ve birçok savunma mekanizmasının bir arada aşırı düzeyde kullanıldığı görülmektedir. Birçok farklı türü olan savunma mekanizmasının burada kullanılan türüne neden bulma denir. Neden bulmada kişi asıl sorunu söylemeyip soruna sebep olabilecek kişi ya da durumları mantıklı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu vakada ise inanç anlamında kabul gören bir durum olarak şeytan kavramı kullanılmış ve kişi kendi davranışının sorumluluğunu tamamen şeytana bırakmıştır. Böyle bir durumda verilen alt mesajın ise ben masumum olduğunu söylemek mümkündür. Hatta ne yazık ki bu güvenimle tüm özelimi onunla paylaştım. Burada da neden bulma savunmasını kullanarak yapmış olduğu hatanın süperegonun, yani toplum ve vicdan baskısından kurtulmak için nedenini bir başkasına yüklemekte ve kendini korumaya almaktadır. Savunma mekanizmalarının normal işlevi kişinin benliğini korumak iken aşırı ya da gereksiz kullanımı kişilik bozukluğu belirtisi olarak değerlendirilebilir. Burada bazı okuyucuların zihinlerinde karşı tarafın hiç mi suçu yok, hep ben mi suçluyum, hastayım, hep ben mi kötüyüm gibi sorular gelebilir. Burada ne bir suç ne de bir hastalıktan bahsediyoruz. Burada olan şey zarar görme, hastalanma ihtimali. Yani karşı tarafın dengesi veya dengesizliği size neden zarar versin ki? İşte bu yüzden kendinize odaklanmak durumundasınız. Çünkü aşk bittiğinde acıyı tek başına siz yaşıyorsunuz ve bedeli siz ödüyorsunuz. Bunun için kendinize odaklanıp kendinizi analiz etmeniz iyi bir seçimdir. Ama anladım ki o aşk için değil, şehvet için birlikte oluyormuş benimle. Yine bir savunma mekanizması olan yansıtmayı kullanarak yapmış olduğu hatayı başka bir suçlu bulmakta ve kendini aklamaya çalışmaktadır. Çok güvendim, çok sevdim. Buna göre kişiler arası güven, bir ortağın diğerinin yararını gözetmeye içsel olarak güdülenmiş olması beklentisidir. Çok güvenmek ya da güvenmemekten ziyade karşı tarafı ve kendini iyi tanıyıp doğru değerlendirmek gerekmektedir. Yanlış tercihleri doğru duygulara atfetmenin kişiyi çoğu zaman başka bir yanlışa sürüklediği bir gerçektir. Şimdi insanlara ne güvenebiliyorum ne de sevebiliyorum. Size de tavsiyem ailenizden gizli bir aşka kapılmayın. O aşkı yaşamayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aşkta sakıncalı ve riskli davranışlar sendromu sayesinde o aşk sanki olabilirmiş gibi gelir. Yani bazen aşık olduğunuz kişi için bazen de o kişiyle birlikte riskli davranışlar o sırada mantıklı gibi gelir. Siz gerçekten neyi göze aldığınızı veya tam olarak ne yaptığınızı iş işten geçtikten sonra anlarsınız. Bunun nedeni beyninizin dorsolateral prefrontal korteksin faaliyetlerinin yavaşlamasıdır. Beyniniz muhakeme yapamaz ve o sırada o davranış normal gelir. Hatta ben aşık olduğu sırada hayatında köklü değişikliklere gidenler bile gördüm. İşini, evini, ortamını, memleketini, ülkesini değiştiren, okulunu, kariyerini bırakan, hatta ailesini terk edip ilişkilerini bozan kişiler gördüm. Hatta çok büyük borçların altına girenlere bile rastladım. O sırada kişi eğer aşıksa beyninin dorsolateral prefrontal korteksi yeteri kadar etkin çalışmadığı için kendisine mantıklı gelen davranışı ve seçimi yapar. Bu vakada paylaşılan durum içinde benzer şeyleri söylemek mümkündür. Bu tür ilişkilerde yaşanan yoğun duygularla özel durumları paylaşmak ya da ileride pişman olacağı davranışlarda bulunmak kişilere ciddi bedeller ödetebilmektedir. Aşkın gözü kör müydü? Pierre de Cardin aşkı, dünyanın parçaları aşkın dürtüsüyle birbirlerini arayıp bulurlar, yeni bir dünya olsun diye şeklinde tanımlamaktadır. İnsan diğer canlılardan farklı olarak sevgiyi temel ihtiyaç olarak tanımlamaktadır. İnsan doğuştan getirdiği özellikler itibarıyla sevmeye ve sevilmeye muhtaç olarak doğar. Bu sevgi eğer çocukluk döneminde sağlıklı bir şekilde elde edilmemişse ileride daha farklı bağlanma şekillerinde ve bazen saplantılı dediğimiz bir tutkuyla karşımıza çıkar. Carl Jung'a göre aşkta iki kişinin karşılaşması iki kimyasal maddenin birbirine teması gibidir. Bu tepkime olursa (parantez içinde aşk) ikisi de kılık değiştirir. Bu açıdan ele aldığımızda aşkın bizi değiştiren bir şey olduğunu söylemek mümkündür. Bu bölümde aşkın görüntü haricindeki kısmını inceleyeceğiz. 20'li yaşlardaki kişi yaşadığı aşkla ilgili mağduriyetini bizimle şu şekilde paylaşmaktadır. Mektup. Şimdi ondan ve onu hatırlatan her şeyden uzak duruyorum. İlişkimiz uzun bir süre devam etti. Evlilikle ilgili konuşmalar artmaya başladı. Ben planlarımı yaparken artık rahatlıkla sevgilim olduğunu söylemek istiyordum. Artık bir yıla yakın bir zaman olmuştu. İlan etmesem de yakın çevrem durumdan haberdardı. Bir arkadaş ortamında konu ondan açılınca hevesle dinlemeye, duygularımı ifade etmeye başladım. Ancak birinden hiç ummadığım bir tepki geldi. Kendisi de aynı kişiye karşı aynı duyguları yaşadığını ve şu an ilişkilerinin daha ileri boyutta olduğunu söyledi. Yıkılmıştım. Beni ayırmak için söylenen bir yalan olduğunu düşündüm. Hayır, ondan bu şekilde şüphelenmem bile sevgimin eksikliğini gösterir. Bunu bir daha konuşmayalım diyerek konuyu kapattım. Ancak içimi kemiren sorular bitmiyordu. Çevresini, arkadaşlarını, ailesini araştırmaya başladığımda öğrendim acı gerçeği. Evliydi ve eşi ikinci çocuğuna hamileydi. Gördüklerim ve duyduklarım gerçek olamazdı. Bu şoku atlatmam çok uzun sürdü. Benim gibi eşini de aldatmıştı ve bu bir film değildi. Erkeklere karşı olan güvensizliğimi yenmek yaklaşık 10 yılımı aldı. Karşıma çıkan herkes onun gibi olacak diye şüphelerim hiç bitmedi. Şu an biriyle bir süredir birlikteyim ancak o güvenin oluşması için çok daha uzun süreye ihtiyaç var diye düşünüyorum. 25 yaşındaydım. İş yerimde sıradan bir gündü. Sesini ilk kez duymuştum. Böyle bir şey olamaz dedim. Dönüp baktığımda yüzünü göremedim ama onun hayatımın aşkı olduğuna emindim. Kimdir, necidir, tekrar gelir mi? Kimseye soramasam da bu tür sorular zihnimi sürekli kurcalıyordu. Yıllardır beklediğim kişiyle ilk tanışmamızda duygularımızın karşılıklı olduğunu anladım. O ömrümü birlikte geçireceğim kişiydi. Psikolojik yorum. 25 yaşındaydım. İş yerimde sıradan bir gündü. Sesini ilk kez duymuştum. Böyle bir şey olamaz dedim. Dönüp baktığımda yüzünü göremedim ama onun hayatımın aşkı olduğuna emindim. Kimdir, necidir, tekrar gelir mi kimseye soramasam da bu tür sorular zihnimi sürekli kurcalıyordu. Yıllardır beklediğim kişiyle ilk tanışmamızda duygularımızın karşılıklı olduğunu anladım. O ömrümü birlikte geçireceğim kişiydi. İnsanı aşık olmaya iten etkenler kümesi, zamanlama, engeller, gizem, benzerlikler, uyumlu bir aşk haritası, hatta uygun kokular gibi etmenlerin hep birlikte ortaya çıkmasıdır. O zaman sevilmesi olası kişi başını kaldırdığı, gülümsediği veya size baktığı zaman bu dürtüyü duyarsınız. Bu iş yavaş yavaş olabileceği gibi bir saniyenin içinde de patlak verebilir. İlk bakışta aşık olabilmenin temelindeki olay budur. Helen Fisher'ın bilimsel kanıtlarıyla izah ettiği bu durumda, kişi onu ilk kez gördüğünde sanki yıllardır tanıyormuş ve yıllardır onu arıyormuş gibi gelmesi de aslında aşk haritası fenomeninin duyguları bilinç dışı olarak etkilemesinin sonucudur. Yani gerçekten siz o duyguları o kişinin bazı özelliklerine karşı yıllardır hissediyorsunuzdur. Onu ilk kez gördüğünüzde o özellikleri ilk kez görmediniz. Bilinçaltınız için o çok tanıdık geliyor. İşte tam bunun için ilk görüşte çarpıldığınızı düşündünüz. İlişkimiz uzun bir süre devam etti. Evlilikle ilgili konuşmalar artmaya başladı. Ben planlarımı yaparken artık rahatlıkla sevgilim olduğunu söylemek istiyordum. Artık bir yıla yakın bir zaman olmuştu. İlan etmesem de yakın çevrem durumdan haberdardı. Bir arkadaş ortamında konu ondan açılınca hevesle dinlemeye, duygularımı ifade etmeye başladım. Helen Fisher bir yazısında 12. yüzyıl Fransa'sında Aquitaine Eleanor Sarayı'nda bir rahip olan Andreas Capellanus sevdalanma hakkında şöyle yazmıştı. Aşk, karşıt cinsin güzelliği karşısında duyulan bu güzelliği aşırı düşünmekten kaynaklanan ve insanın her şeyden önce o kişiyle beraber olmayı arzulamasına yol açan bir tür içten gelme acıdır. Yani bu mektubu yazan kişi çok farkında olmasa da saydığımız bilinçaltı sendromları kendisinde oluşmaya başlamıştır. Ancak birinden hiç ummadığım bir tepki geldi. Kendisi de aynı kişiye karşı aynı duyguları yaşadığını ve şu an ilişkilerinin daha ileri boyutta olduğunu söyledi. Yıkılmıştım. Beni ayırmak için söylenen bir yalan olduğunu düşündüm. Hayır, ondan bu şekilde şüphelenmem bile sevgimin eksikliğini gösterir. Bunu bir daha konuşmayalım diyerek konuyu kapattım. Bu süreçte kişinin birçok vakada yaşanan içsel mazeret savunma mekanizmasının çalışmaya başladığını görebiliriz. Bu durumda size sunulan kabul etmenin zor olduğu bir değişme teklifi karşısında bunun yanlış olduğu ve içsel olarak kabul edemeyeceği ve böylece kendisinin zarar göreceği alt inancının oluşmasıdır. Yani beyniniz içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istemediğinizden zarar görmemeniz için kimseyi dinlememeliyim diye bir inanç oluşturur. Böylelikle sizin hatalı olduğunuz davranışı görme, kabul etme ve değiştirme ihtimaliniz giderek zorlaşır. Biraz daha ilerlediğinde ise psikolojideki kapalı devre koruma sistemi devreye girer. Siz her türlü pozitif telkine kapanırsınız. Ancak içimi kemiren sorular bitmiyordu. Çevresini, arkadaşlarını, ailesini araştırmaya başladığımda öğrendim açık gerçeği. Evliydi ve eşi ikinci çocuğuna hamileydi. Gördüklerim ve duyduklarım gerçek olamazdı. Bu şoku atlatmam çok uzun sürdü. Benim gibi eşini de aldatmıştı ve bu bir film değildi. Bir önceki paragrafta aktarılanla bu paragrafta aktarılan arasında ne kadar zaman geçtiğine dair bir bilgimiz olmadığından aradan geçen sürenin birkaç ay olduğunu ve iki kişi arasında farklı süreçlerin yaşandığını varsayarak bu noktaya gelindiğini söyleyebiliriz. Kişi aşkını korumak için güçlü bir savunma geliştirmişken kendisinin araştırıp öğrendiği sürecin sonunda bu inancının yıkılması daha zor bir durumdur. Bunu başlatan ve şüpheleri pekiştiren içsel ya da dışsal birkaç uyarıcının olması kaçınılmazdır. Bu durum kendisinin erkekler ve evlilik gibi temel konudaki diğer inanç ve değer sistemlerine ciddi oranda zarar verme ihtimali çok yüksektir. Bu duruma travma sonrası stres problemi de diyebiliriz. Yani bu hayal kırıklığının bundan sonraki ilişkilerine zarar vereceği söylenebilir. Ve bir an önce bu travmanın etkisinden kurtulup yeni bir ilişkiye başlaması kendisi açısından iyi bir seçim olabilir. Erkeklere karşı olan güvensizliğimi yenmek yaklaşık 10 yılımı aldı. Karşıma çıkan herkes onun gibi olacak diye şüphelerim hiç bitmedi. Şu an biriyle bir süredir birlikteyim ancak o güvenin oluşması için çok daha uzun süreye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aslında bu örnekte gördüğümüz bir gerçek var. İnsanlar aşk heyecanı yaşayabilmek için kendisini tutkulu aşkın kollarına rahatça bırakıverirler. Tahmin edilemeyen ya da düşünülmek istenmeyen şey ise bu tutkulu aşkın yarıda kesilmesi halinde neler olacağıdır. Cevabı ise ne yazık ki çevremizdeki birçok örnekte gördüğümüz üzere psikolojinin bozulmasıdır. Çünkü tutkulu aşkın sonunda beyin o acıları bir daha yaşamamak üzere belirgin ve uzun süre kalıcı bir iz oluşturur. Beyninizdeki bu iz sizin bundan sonraki neredeyse tüm ilişkilerinizde gereksiz, olumsuz bir ön yargı oluşturur. Kendinize güven ve öz saygı azalmaya başlar. Bu durum depresif bir süreci tetikleyebilir ta ki siz bunu durdurana kadar. Şimdi ondan ve onu hatırlatan her şeyden uzak duruyorum. Aşk kimyasal bir süreçtir. Bilimsel anlamda bunu defalarca kanıtlayan çalışmalar yapılmıştır. Aşık olan kişide aynı anda bir takım hormonlar salgılanmaya başlar. Bunların birincisi feromondur. Yani çok özel ve fark edilemeyen bir koku oluşturan aşk hormonu. Bu koku aşk kokusu olarak bilinir ve parfüm gibi açıkça anlaşılan bir koku değildir. Bu hormon çoğunlukla güvenle ilişkilendirebileceğimiz oksitosin hormonuyla da ilişkilidir. Bizim tanımlayamadığımız sadece koku reseptörlerinin algıladığı koku sayesinde karşı tarafa güvenmemizi sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda insanların ter kokularıyla çekicilik arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. İsveçli bilim adamı Klaus Wedekind koklaya koklaya aşkı yaptığı ilginç bir deneyle kanıtlamıştır. Wedekind özel bir parfüm kokusu bulunmayan ancak iki gece giyilmiş erkek tişörtlerini kokladıp ne istediklerini sorduğunda kadınlar araştırmacıların önceden tahmin ettikleri gibi davranıyor ve bağışıklık sistemi genleri yani MHC'leri kendilerinkilere benzemeyen erkeklerin kokusunu çekici buluyor. Bu deneye baktığımızda kişinin görmemekle birlikte algıladığı koku sayesinde aşık olduğu kişiye güven duyması ve ondan etkilenmesi mümkündür. Hector Saballi, aşkı tamamen kimyasal bir olay olarak ele alan bir başka çalışmada birine anlamlı bir bağlılık duyan, kendilerini bu aşk yüzünden müthiş hissettiklerini bildiren insanlarda yapılan araştırmalar, yüksek düzeyde feniletilamin metabolit düzeylerinin bulunduğunu saptarken boşanmak üzere olan bireylerde bu düzeylerin son derece düşük olduğu görülmüştür diyor. Yani bir anlamda ilişkinizin şefkatli bir aşkı taşıyıp taşımadığı hormonal testlerle ortaya çıkarılabilir. Ele aldığımız vakada aşık olmanın daha çok fenomlarla özdeşleşmiş bir durum olduğunu söylemek mümkündür. Kişi görmediği ve aslında tanımadığı birine bir ilgi ve heyecan duymaya başlamıştır. Kuramcılar açısından ele alındığında ise bu aşkı tutkulu aşk olarak tanımlamak mümkündür. Bu tür aşkta Eleni Hatfield'in tanımına göre yoğun cinsel arzu, cazibe, düşkünlük, duygusallık ve birlikte olmak için çok güçlü arzu vardır. Bu vakanın yaşadığı durum, tutkulu aşk profilinde seyretmiş ve karşı tarafın davranış ve tutumlarından kendisine yönelik gerçekçi olmayan yaklaşımının fark edilmesinden dolayı bu tutku azalmıştır. Ancak bu süreçten sonra bilimsel çarpıtmaların en çok kullanılan sistemlerinden biri olan genelleme devreye girmiş ve kişi bir erkekle yaşadığı bu durumu genelleyerek tüm erkeklerin aynı yaklaşımda olduğunu düşünmeye başlamıştır. Kişinin yaşamış olduğu olumsuz deneyim sonucu oluşan inancı kimyasal süreci bir şekilde sekteye uğratmış ve benzer hissi yaşayamamıştır. Ayrım sonu, sayfa 82.